Ayrım 15.
Sayfa 150. Perize yaşanan bu ağır tartışmanın tesirinden sıyrıldı. Haldun'un baskısı ağır gelmiş ve onu alelacele buraya postalayan bir hiddete dönmüştü. Kaçıp kurtulmak istiyordu. Belki Neylan'ı görmese hemen ayrılıp Şerif Efendi'nin yanına gitmek ve ona flüt öğretmek niyetindeydi. Bir himaye kanadına ihtiyacı vardı. Ancak hayranlığının fark edileceği korkusuyla Haldun'a açılamamıştı. Babasının öğütlerindeki heyecanlı günlere dönmek istiyor fakat beceriksiz kalacağı endişesiyle kıvranıyordu. Bu endişeyi saklayabileceği hiçbir sığınak yoktu. Haldun'un resmine baktı. Göz bebeklerine gizlenmiş Cavidan şimdi güleç bir çehrenin şuhluğunda mutluydu. Cavidan'ın resmine baktı. O kısık göz bebekleri büyümüş, derin bir siyahın içinden kumral bir Haldun çıkarıp karşısına getirmişti. Bu Haldun tanıdığı Haldun değildi. Kendini toparladı, ayağa kalktı. Aynadaki aksinin birdenbire şahsiyet kazanmış manzarasını seyretti. İçine istediği mutluluğun yavaş yavaş dolduğunu hissediyordu. Çocukluk günlerinin verandasından bir ses yükselmiş ve bu sahil kasabasının iddialı konaklarının köşklerinin arasından geçerek Perize'nin sıkıntılı hayatına uzanmıştı. Bu ses bir teselli kadar iyi ve dosttu. Annesi kızının çaresiz kıvranışından rahatsız olmuş ve Şerif Efendi'den yardım istemişti. Şerif Efendi Perize'ye kaval öğrettiği günlerdeki babacanlıkla güldü. Güzel kızın saçlarındaki kızıllığı iyi derlenmiş bir gelincik demeti gibi okşadı. Son gelişinde kendisinden dinlediği uşak şarkının namelerini seslendirdi. Bu seslerde Perize'nin gönlünü çelen davetkarlığın adeta sona ermesini temenni eden samimi himaye ahlakı vardı. Perize tekrar aynaya baktı. Bütün ışıklar ve akisler beyazdı. Cavidan'ın resminde arzuladığına kavuşmuş insanların kısa lezzetli mutluluğu vardı. Bu mutluluk Haldun'un elini tutuyordu. Haldun'a baktı, başını eğmişti. Bu hüzünlü manzaranın isteksiz yaratıcısı olarak ayıplı halinden utanmıştı. Perize güçlenmekte olduğunu fark etti. Yüzlerce kilometre uzakta Şerif Efendi'nin çaldığı kaval sesi istediği teselli ilhamını getirmişti. Bu ilhamı seslendirdi. Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden. Bir içli sevap müjdesi duydum gidişinden. Nemika Semih için hazırlanan yeni odayı gösteriyordu. Nefis bir oda olmuş. Cavidan Hanım sizin için her riski yüklendi. Semih şaşırdı. Hangi risk? Nemika Cavidan'a sahip çıkan kadın sorumluluğunun sertliğiyle tartışıyordu. Dergiler bölümünde ileri sürülenlerin henüz bir ispatı yok. Sadece sizin tahminleriniz var. Bunların ne kadar gerçekçi olduğunu fark etmiyor musunuz? Nemika Semih'i biraz da ayartmak ister gibiydi. Öyleyse henüz kendinizi ispatlayacak örneğiniz yok. Semih sertleşti. Neden yardımcı olmuyorsun? Nemika Semih'in masaya koyduğu sigara paketinden bir tane çıkardı. Çakmağını ararken Semih kendi çakmağını yakıp uzattı. Nemika Semih'in elini tutup çakmağı ağzına yaklaştırdı. Sigarasını yaktı ve edepli bir kadın tavrının zarafetini sergileyen yumuşaklık içinde başıyla teşekkür edip dumanı boşluğa savurdu. Sonra söyleyeceklerini aynı nezaket içinde sıraladı. Unutmayın, en genç olanı sizsiniz. Çok kişinin gözü sizde ama gelecekte ne olacağımızı kestirmek mümkün değil. Talihiniz henüz görünmüyor. Semih bu konuşmanın anlamını kavramakta duraksadı. Böyle bir konuşmanın önceden planlanmış gibi önde konmasını kuşkuyla karşılamış, ileride doğması muhtemel bir yanlışlığı önlemek ihtiyacıyla durmuştu. Ağzından çıkacak her kelimeyi tek tek seçerek bir şeyler söylemek istedi. Sonra tereddüt geçirip durdu. Nemika durumu fark etmiş ve üstüne gitmenin faydalı olacağını düşünmüştü. Semih'e yaklaştı. Aklınızdan geçen tereddüdü anlıyorum. Şahin Bey'in süzgecinden geçmemiş bir teklifi bir talih ihtimali olarak görmek istemiyorsunuz. Nemika Şahin Bey'in varlığını hatırlatarak Semih üzerinde bir şahsiyet tartışması açmaya niyetli değildi. Ama gazetenin en yetkili kişisi olması istenen genç adamın biraz da kendi şahsiyetini kendi avucunda olgunlaştırması gerektiğine inanıyordu. Bu inanış belki de Nemika'nın kendi kaderinde bir yeni kapının aralanması olabilirdi. Her ihtimalin kendine uygun lisanı olmalı diye düşündü. Takınmayı düşündüğü sert tavrı yumuşattı. Önemli bir hissenin temsilini sizin elinize verecekler. Bunun etkinliğini biliyorum ama dayanışma duygusu ve cesareti içinde olmanız elinizdeki hissenin oranı kadar ilave bir tesir yaratacaktır. Semih duraksadı. Nemika'nın böyle bir kararlılık içinde olmasını sadece kendi cesaretiyle izah edemedi. Bu tereddüt bundan sonra söyleneceklerin hepsini bir karanlığa itebilir ve muhtemel imkanların avucundan uçmasına neden olabilirdi. Bu riski de yüklenmek istemedi. İşi biraz daha tartışmak niyetindeydi. Bazı kavramlar ayrıntı kazanmadıkça içerik kazanmaz. Nemika güldü. Semih'in istediği noktaya yaklaştığını gördü. Sevincini belli etmeyen bir ciddiyet içinde sorumluluğunu sergilemeye başladı. İşin başında kayırdığım siz olursanız olaylara yön verebilecek fırsatı elimden alırlar. Biraz sabretmeniz gerekir. Semih sözlerin etkisinde kaldı. Tartışma kapısını biraz daha aralamak istedi. Ne için sabır? Nemika sır verir gibi yaklaştı. Buradan gidebileceğiniz tek bir yer var. Karşı oda. Geriye döndü, büyük pencereye yanaştı. Küçük bir zihnin kavramakta zorlanacağı bir büyük dünyanın tarifini veriyormuş gibiydi. Abartılmamış üslupla Semih'in düşüncelerini yönlendirdi. Düşünün bir kere, nelerin doğuşuna, nelerin batışına yön verebilecek bir talihe sahip olacaksınız. Önünü açtığınız bütün nehirler istediğiniz denize kavuşacak. Bırakınız hayal gücünüzün dizginlerini, vurun mahmuzlarınızı kısrağınızın sağrısına. Dönüp Semih'e baktı. Beklediği kıvam henüz yoktu ama bu kıvamın mayası tutmuştu. Yumuşak bir üslupla fısıldadı. Kudret kendi gücünü, kendi güzelliğine bürüyüp getirecek ayaklarınıza. Semih böyle bir açıklamadan umutlandı ve cesaretini kazandırdığı lisanla duygularını dillendirmek istedi. Yüzünde hayretli bir iştah seziliyordu. Nemika'nın dediği gibi hayal gücünün dizginlerini bıraktı. Ufuk sanki avuçlanmış gibi yakındı. Avucuna baktı. Kendi kaderinin gizlenmiş falını okuyormuş gibi çizgilerin tefsirini fısıldadı. Gazete Genel Yönetmenliği. Nemika bu kadar hayalin yettiğini biliyordu. Biraz da ayağını basması gereken zeminden söz etmek istedi. Cavidan'ı küçümsüyorsun. Kudret kendini fark etmeyene gelmez. Semih'in cesareti artmıştı. Memnuniyeti belli oluyordu. Bu gece bana gel. Nemika başıyla mümkün olmayacağını ifade ederken telefonu çaldı. Kulağına götürürken pencereye doğru yanaştı. Hiçbir şey söylemeden sadece dinledi. Tek kelimeyle cevapladı. Elbette. Manzara dikkat çeken gariplik içinde gelişmişti. Semih öğrenmek ihtiyacıyla sordu. Kimdi? Nemika umursamaz bir tavır içinde bir ciddi noktayı gündeme getiriyor ve Semih'in bunu en geniş biçimiyle hemen kavramasını istiyordu. Sözlerinin içine biraz da tehdit kattı. Her şeyimin merakında olursanız, birlikte olmamızın tadına varamazsınız. Semih, arzulu bir erkeğin daima bir şansı olabileceğini düşünüyordu. Bu fırsatı kaçırmak istemedi. Hiçbir şeyinin merakında değilim. Sadece benimle olmanı istiyorum. Nemika güldü. O ana kadar yaptığı konuşma üslubunun nezaketini korumak istedi. Ama duygularının böyle gelişigüzel bir iştahla istenmesine tahammül edemezdi. Bunun hesabını soracağı günü beklemek yerine küçük bir asabiyetle Semih'i hatırlatmasını tercih etti. Kudretin eşiğine varmadan teslimiyet istemenin ne kadar gülünç olacağını hiç düşündünüz mü? İnci'nin telefonu çaldı. Karşısındaki sesle birlikte yüzü güldü. Henüz öğle üzeri. Haldun İnci'nin hemen eve gidip kendisini beklemesini istiyordu. İnci'nin sesindeki farklı tondan çok hoşlanmıştı. Bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Çariçe'yi gündüz güzelliğinde görmek istiyorum. İnci işe biraz daha cilve katmak istedi. Öğle üzeri hiç denememiştim. Haldun üzerine gitti. Kaybettiklerinin hepsini bugün telafi ederim. İnci şaşırdı. Acelen ne? Akşamı bekle. Haldun umursamaz tavır içindeydi. Asıl gerçeğini gizlemek isterken talih ters tepmiş ve aklından geçirdikleri dilinden dökülüvermişti. Akşam bir arkadaşıma gitmek zorundayım. Birkaç gün dinleneceğim. İnci hemen derlenip toparlandı. O zaman beklemeyi öğreneceksin. Telefonu yüzüne kapattı. Masaya uzandı. Kalın kitabı aldı. Üzerine giydirilmiş kuşe kapakta Netekin Paşa'nın gözleri gülüyordu. Her şeyi tek kelimede özetlemek isteyen abartılı bir kendine güven sergiliyordu. Hayatım. Perize kendini süslemeye girişmiş ve güzelleştikçe kendiyle barışmanın lezzetini tatmaya başlamıştı. Kadehine viski koydu. İçmek üzereyken durdu. Bir süre viskiye baktı. Kendiyle hesaplaşır gibiydi. Dudağına kadar götürüp geri çekti. Kurtulmam lazım. Bu pislikten kurtulmam lazım. Akşam karanlığı fark edilmeye başlamıştı. Tekrar aynanın karşısına geçti, kendini gerçek güzelliğiyle seyretti. Hoşnutluğun huzurunu duydu ve bu huzura sevimli bakışlarla gurur kattı. Yalnızlığın çizgisini ayıp bir hatıra gibi gördü. Hatasını fark edip hırslandı. Omuzlarını açmış, göğüslerinin arasında ince bir çizgiye dönüşen manzarayı saygılı bir güzellik gibi sergilemişti. Aynadaki aksinde kendini kendinden alıp götüren duyguların sert izlerini gördü. Bu izlerin içinde bir hatıra arar gibi telaşlıydı. Avuçlarının bomboş manzarasından hüzünlendi. Hiçbir hatıranda içten bir sevginin izi kalmamış. Yuh sana Perize! Balkona çıktı. Karşı konağın bahçesinde ışıl ışıl bir davet samimiyeti vardı. Arka tarafa koştu. Perdelerin gerisine gizlenip uzaktan gözledi. Neylan verandaya mükellef bir masa kurdurmuştu. Yanındaki hizmetçiler hala hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Bu mükellef masanın iki ucuna karşılıklı oturup gerçek bir felsefe sohbeti yapacaklardı. Perize merakını uyandıran konuların derinliğini Neylan'dan öğrenmeye kararlıydı. Bu gece Neylan karşısında hayranlık uyandıran duygularla dolu olsa bile onun duygularına dirençli davranıp gerçek bir sohbet lezzeti tadacaktı. Uzun süredir içinde külenen bu sohbeti kaçırmak istemiyordu. Haldun'un yukarıdan bakan tavırlarında sohbet lezzeti bulmak mümkün değildi. Perize içtenliğini kavrayamadığı insanların karşısında bu sohbetlerden uzak kalmaya özen gösteriyor ve hakkında verilen haksız kararları duymazlıktan geliyordu. Haldun bir gece arkadaşlarıyla tartışırken yine Perize'ye yukarıdan bakmış ve arkadaşlarına gülerek takılmıştı. Eğer zihinleriniz Sokrates'i kavrayacak kadar olgun değilse Perize ile sohbet edin demiş ve seviyesiz bir iftihar sergilemişti. Perize bu akşam Sokrates'in savunmasını soracak ve bu işin asıl gerçeğini öğrenecekti. İçinde mutlu bir bekleyiş büyüyordu. Telefon çaldı. Perize açtı ve dünyası değişti. Haldun'un sesi neşeliydi. Havaalanındayım. Yarım saat sonra evdeyim. Sana doymak istiyorum. Perize bitkindi. Ahize elinden düştü. Olduğu yerde diz çöktü ve yalvardı. Hayır, bu kadar zalim olamazsın. Yavaş yavaş merdivenleri indi. İnişi bir ihtişamın zemin arayışı kadar güzel ve güçlüydü. Sakin adımlarla bahçe patikasını yürüyüp geçti. Komşu konağın çit kapısını açtı ve sakin adımlarla verandaya çıktı. Neylan'ın sırtı dönüktü. Kendini topladı. Sahip olduğu bütün değerleri yücelten bir heyecan ve tavır içindeydi. Sesini yükseltti. Sanki bir şiir okur gibi duygulu ve etkileyiciydi. Sesinde bir kabahat tiradının hüzünlü titreyişi vardı. Kişiliğin tam oluşmadığı dönemlerde davranış kararsızlıklarını yadırgamamak gerekir. Her insanın kendine özgü yalnızlığı vardır. Çevrenizi saran yüz binlerin ortasında kimsesiz kalışın acısını taşırsınız. Biraz daha yaklaştı. Hala aralarında birbirlerini seyredecek kadar mesafe vardı. Perize devam etti. Bazen hiç ummadığımız bir zamanda hayatımıza karışmış insanın varlığı bizi yalnızlığın içinden çıkarabilir. Artık bizde canlanan yeni kişilik o umulmayan zamanda hayatımıza giren insanın kendi öz yaşamı olur. Sanki bir tiyatro eserini sahneler gibiydi. Jestler, mimikler, ses tonlamaları bunun birer örneği gibi sergilenmekteydi. Yaşadığı hayatın dertlerinden kurtulmak isteyen genç kızlığının acılarını dillendiriyordu. Bazen de hiç ummadığınız bir anda hayatınıza karışmış insanın varlığı sizi yalnızlığın içine itebilir. Sizde kaybolan artık kendi kişiliğinizdir. O yalnızlık hissinin boşluğu belki de kaldıramayacağınız kadar ağır bir yük olabilir. Biraz sustu. Neylan büyük merakla bu konuşmanın nasıl sonuçlanacağını bekliyordu. Çıt çıkarmadan dinliyordu. Perize'nin yüz hatları değişti. Sevinçli güzellik ıslak bir seyir matlığına dönüştü. Yavaşça ağlamaya başladı. Hıçkırıklarını tutmak istiyor ama beceremiyordu. Cümleler arasında bitkin bir kadın çaresizliği giriyor ve sesler haykırışlara dönüyordu. Çıkarlarımıza uygun düşmeyen her şeyi değiştirebiliriz. Bazen susar, bazen abartırız. Bazen susarak her şeyi söyleriz. Yalnızlıktan kurtulmak hissi bizi esir alır. Perize'nin yüzünde acı bir çığlık belirdi. Kelimeler bu acının hatlarında gezindi. Neylan'a yaklaştı ve sarıldı. Haldun geliyor. Esef eder gibiydi. Dokunsalar ağlayacak kadar gerilmişti. Hayatımın en güzel gününü bozmaya geliyor. Neylan'a tekrar sarıldı. Bırakmak istemiyordu. Neylan hafifçe ayrıldı. Yüzünü kendine doğru kaldırdı. Çenesinin ucunu tutup gözlerinin derinliğine baktı. Gözlerinde bu akşam lavanta mavisi var. Bunu kimseye hırpalatmam. Perize kendini toparladı. Ayrılmam lazım. Kavga çıkarmasını istemiyorum. Size zararı dokunsun istemiyorum. Utanmış gibiydi. Yapacak şeyinin yokluğundaki eksikliği nasıl telafi edeceğini bilmiyordu. Ama bir gün bunun kefaretini ruhunun derinliklerindeki hazlarla ödeyeceğini hissetti. Benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim. Sofraya uzandı, bir küçük ekmek parçası kopardı. Üzerine biraz tuz ekti, ağzına attı. Bütün nimetlerin hazzını bu küçük lokmada tattırdınız bana. Koşarak evine döndü. Kapıdan içeri henüz girmişti ki taksinin sesini duydu. Haldun arkadaşıyla bahçe kapısından içeri giriyordu. Sevin artık, bir hafta buradayız. Arkasından kendini güçlü hissettirmek istediği kararlılığını sergiledi. Sana Müfit'i de getirdim. Birlikte eve girdiler. Perize gelenlerin yerleşmesiyle ilgilenmiyor, sadece bu vakitsiz ziyaretin yarattığı yorgunluğunu yaşıyordu. Neyla'nın davetinden mahrum kalması gerçekten talihsizlikti. Haldun'un gelişini bir yandan bu sevimsiz manzaranın yaratıcısı gibi görüyor ve hırslanıyor. Öte yandan içinde hala Haldun'un yanında, hatta koynunda olmayı arzulayan sıcak duyguların varlığıyla heyecan duyuyordu. Bu çelişkiyi bir türlü üzerinden atamıyor, uzun zamandan beri bu iki ayrı duygunun baskısı altında dengelerinin bozulduğunu fark edemiyordu. Bu iki ters duygu adeta bir mengenenin iki kanadı gibiydi. Kader bir helezonun etrafında bu iki kanadı birleştirmek isterken araya Perize'nin ruhu ile duygularını yerleştirmişti ve zevkle eriyordu. Bir yandan bu akşam kendisi için hazırlanmış bir sofranın misafiri olmak sevinç ve mutluluğunu, öte yandan yıllardır birlikte olduğu bir adamın kaçamak ziyaretinde arzularını dinlendirmenin fırsatını yaşıyordu. Bazen dürüstçe kendini dinler ve Haldun'un yatağında hakkı verilmiş bir kadının gururunu duyardı. Perize bu duyguların fark edilebilir yanlarını gizlemek için perdenin gerisinden Neyla'nın verandasını seyrediyordu. Neyla masanın başına oturmadan önce ortaya yerleştirilmiş geniş ağızlı kısa boylu çiçek kasesini alıp masanın karşı ucunda Perize için ayrılmış yere koydu. Perize için konulmuş bardağı rakı doldurdu. Sonra kendi kadehini kaldırdı. Beklemek. Sadece bir talihsizlik değil, belki de ustaca bir zaman kullanışının nimetidir. Kadehi dudaklarına götürdü. Karşısında Perize varmış gibi mutlu oldu. Bu mutluluğu seslendirdi. Şerefe. 6. bölüm. Görmüşlüğüm var bu yüzü ama nereden? Hatırlıyorum. Belki başka bir hayattan, belki başka bir yerden. Gerard de Nerval. Perize paketi açtı. Netekin Paşa'nın hatıratı elindeydi. Özenli bir baskıyla pahalı kağıtlara aktarılmış anılar, aklın üzerinde bir hüzünlü siyah gibi yerleşmiş, herkesin gözünün içine hayretle bakan telaşlı bir karanlığa dönüşmüştü. Soğuk bir mavilik yayıldı. Kemik rengi bir zemine kahverengi kalın bantlar halinde yerleştirilmiş çizgili tişört içinde tebessümlü bir çehre vardı. Elmacık kemikleri dışarı çıkmış, üçgen çenenin altında boyun çizgilerinin derinliği gizlenmişti. Alnı başının gerilerine doğru açılmıştı ve saçları beyazlaşmıştı. Evren Paşa gözlerinin içini güldürmeyi iyi biliyordu. Evren Paşa zorlu yıllarım dediği anılarında anarşi ve terörün kol gezdiği, sosyal ve siyasal olumsuzlukların doruk noktasına ulaştığı günleri anlattığını söylüyordu. Perize sayfaları şöyle bir karıştırdı. Belli ki kitabın her sayfası dikkatle okunmuş ve meraklı okuyucu önem taşıdığına inandığı konuların altını kırmızı kalemle çizmişti. Kitabın takdim sayfasında yine kırmızı kalemle düşürmüş bir not dikkat çekiyordu. Sevgili Perize, şu hatıraları bir damıt bakalım, geriye ne kalacak? Biz sevmeyi becerdik ama birbirimizi anlamayı beceremedik. Ne tuhaf, onlar ikisini de becermiş ya da becerememiş. Kitabı Müfit göndermişti ama okuyan, altlarını çizen ve anlamlı bir takdimle tereddüt yaratmak isteyen mutlaka Suat'tı. Haldun'un kafam yorgun, gidip biraz dinleneceğim, gözüm sahil görmek istiyor dediği geceki tartışmanın boşlukta kalan kısımlarını doldurmak için gönderilmişti. Perize kitabı masanın üzerine koydu. Gelir gelmez Haldun'un görmesini ve bir kıskançlık çıkarmadan meseleyi anlayışla kabul etmesini istiyordu. O gece Haldun toplantıda coşmuş, karşısındakileri güç durumda bırakacak bir sosyalizm tahliliyle herkesi etkilemek istemişti. asıl etkilemek istediği Ferize'ydi. Varlığının önemini kanıtlamak isteyen hazırlıklı ve ısrarlı mücadele adamı rolünü yeni bir sorumluluk tarifi gibi oynuyordu. Cavidan'ın sinirli bir anında arkadaşlarının yanında Haldun'u narsist ilan eden cümleleri herkesin üzerinde bir sessizlik yaratmış ama içten içe teşhisin isabetiyle doğruluğu hemen kavranmıştı. Ferize o geceyi hatırladı. Hep birlikte bir balıkçı lokantasında yemeklerini yemişler, daha sonra Suat'ın evinde sohbeti koyulaştırmışlardı. Haldun ilk kez Ferize'yi sosyalistlerin meclisine götürmüş ve ne kadar etkileyici bir kadınla birlikte olmanın gururunu hissetmelerini istemişti. Her hareketin önceden planlandığı bu kurnaz tertip doğrusu Ferize'nin de hoşuna gitmişti. Kafasında tek bir tereddüt kampanası çalmış, Suat'ı ilk görüşünde ürkmüş, bu müfitten de beter birisi diye içinden geçirmişti. Suat içten pazarlıklıydı. Dışa vurmakta kendini tutmadığı tek şey bakışlarıydı. O gece de bakışlarını Ferize'nin üzerinde yoğunlaştırmış, sanki uzaktan bir sevgiliye dokunur gibi keyif almıştı. Zaman zaman söylediklerinin başkaları üzerindeki etkilerini görmek için gözlerini diğerlerinin üzerinde gezdiriyor ama bakışlar kısa sürede yorulmuş ve bir teselli arıyormuş gibi hızla Ferize'ye dönüyordu. Suat yine can alıcı bir hızla girmişti. Paşa'nın hatıratını okudum. Anı yazmak cesaret işidir. Sizleri adam yerine koymayan tavrından hiçbir şey kaybetmemiş. Sözlerini fazla ilgi çekmediğini görüp konuya dönmüştü. Söylediklerinde tam anlatamadığı bir gerçeği seziyorum. Biz birbirimizi sevemedik. Ferize Haldun'un yokluğunu fırsat bilip tek bir cümleyle müdahale etmişti. Sanırım tam tersi. Birbirinizi sevdiniz belki ama anlamayı hiç beceremediniz. Suat bu tek cümlelik müdahaleyi fırsat bilmiş ve yakınlaşacağını umduğu ilk yolu denemişti. Kendine hayran bir kadının özlediği erkek olmak her sosyalistin hayalidir. Haldun bu hayali gerçekleştirmiş. Haldun eve geldiğinde masanın üzerindeki kitabı gördü, şöyle kapağına bakıp yatağın üzerine fırlattı. Artık böyle şeylere mi meraklandın? Ferize gereksiz bir münakaşanın doğmasına meydan vermemek için sustu. Haldun bu kez kitabı yeniden eline alıp daha üzerine birkaç göz gezdirmeden sonra yine aynı asabiyetle yatağa tekrar fırlattı. Bu kez Ferize susmadı. Yanlışını gösterebilecek her ihtimalden korkuyorsun. Narsistlerin hayatındaki telaş budur işte.